Ayrım 6.
Sömürgecilik yarışına Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi yeni ülkeler katıldılar. Artan nüfus aktaracak bir yer bulmak gerekiyordu. Ulusal itibar ve büyüklük isteği de sömürgecilikle tatmin ediliyordu. Güvenlik endişesi de diğer bir etken olarak ortaya çıktı. Disraeli, Chamberlain, Glastorie, Salisbury, Crispy, Gambetti, Ferry, 2. William gibi devlet adamları sömürgeciliği devletin başlıca dış politikası ilkesi haline getirdiler. Dipnot 7. Ülman, sayfa 124-126. Fakat bütün bunların yanı sıra sömürgeciliği asıl hızlandıran, o sıralarda Avrupa'nın gecikmekte olduğu olağanüstü ekonomik yapı değişikliği olmuştur. Bu değişiklik o zamana dek sömürgecilik diye adlandırılan olgunun yeni türüne yeni bir isim verilmesine sebep oldu. Emperyalizm. Dipnot. Emperyalizm kavramı milliyetçilik gibi belki de ondan daha tartışmalı bir kavramdır. Nasıl hem baş ağrısına, hem kansere, hem kırık çıkağa ve hem de unutkanlığa iyi geldiği iddia edilen bir ilaç büyük olasılıkla bunların hiçbirine iyi gelmiyorsa, farklı nitelikteki toplumsal olayların bir tek terim altında toplamak da aynı sonucu doğurabilir. Yani toplumsal bilimlerde bir kavramın kapsamı ne denli geniş tutulursa, o kavram veya terim anlamını ve bilimsel kullanımını o denli yitirir. Emperyalizm sözcüğü bu terime Hobbes'un tarafından verilen anlamdan değişik kullanıldığı zaman yukarıda belirtilen sakınca doğuracağından bu tezde orijinal dar anlamında kullanılmıştır. Geniş anlamda kullanıldığı takdirde bir kabilenin ötekine saldırıp samandan alevleri yakması veya bir derebeyinin ötekinin şatosuna el koyması da emperyalizm adına vermek gerekecektir. Emperyalizm, Marksist-Leninist yorumun bir eleştirisi için bakınız, Ball, Kilhog, International Relations, London, The London Institute of World Affairs, sayfa 168. Özellikle 1885 sonrasında Avrupa yayılması sömürgeciliğinin eski modellerinden yoğun bir yinelenmesinden ibaret değildi. Emperyalizm, Avrupa'nın içinden gelen yeni ve belirli ekonomik bir mali baskıya cevap oldu. Dipnot 8, Worsley, sayfa 14. Şan ve şeref kazanmak doğaldır ki, sömürgeciliğin önemli bir bağımsız değişkeni olmuştu. Fransa, Kuzey Afrika'da yaptığı gibi sömürgeciliğin metropolün toplumsal sarsıntılarını örtmek için bir siyasal araç olarak kullanması da yeni bir şey değildi. İmgesel bir düşman yaratarak ulusal tutumunu sağlamak çok görülmüştü. Aslında burada sömürgelerin ekonomik bakımdan sömürülmesinden çok Fransızların psikolojik olarak sömürülmesi de söz konusuydu. Fakat emperyalizmin adını vereceğimiz sömürgecilik tipi, mali emperyalizmin sosyal emperyalizmle evlenmesinden doğan yepyeni bir tür ortaya çıkaracaktı. Dipnot 9, İbit, sayfa 46. Avrupa ekonomisinde banka sermayesinin endüstri sermayesine egemen olup tekerlerin kurulmasıyla sistem çok gelişmiş fakat sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Satılamayan üretim fazlasının ve yatırılamayan sermayenin ihracı, fabrikalara da ucuz ham maddenin sağlanmasını gerektiriyordu. Fakat bu arada ulaşım olanaklarının gelişmesinin de büyük katkısı ile uluslararası rekabetin büyüklüğü kâr marjlarını düşürdü. Milli burjuvazi dış rekabetin sınırlanmasını istemek zorunda kaldı. Fakat bunu yapmak bambaşka bir sorunu arkasından sürüklemişti. Ülke içine giren malları sınırlamak fakat ülkenin ihracatını ve toplam olarak dünya ticaretini azaltmamak. Bu çözümü zor problemin bir tek çıkarı vardı. Dünyanın o zamana kadar uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkilere yeterince açılmamış yerlerini açmak. Dipnot 10, RAA, Nationalism, sayfa 176. Almanya'nın Fransa'yı yenmesi 1880'lerde ekonomik politikaların değişme işaretini verdi. Bütün ülkeler birbiri ardına koruyucu önlemler almaya başladılar. Fakat bu önlemlerin daha öncelerde olduğu gibi iç pazarın genişletilmesi, maliyet farklılıklarının giderilmesi, yatırımın korunması gibi ekonomik gerçeklerle değil, doğrudan doğruya siyasal ve askeri gerçeklere dayanması dikkati çekiyordu. Boş alanların artık çok azalması ve devletlerin bu konuda birbirinin ayağına bastırmasıyla, dipnot 11, dünyanın uluslararası iktisadi ilişkilere yeterince açılmamış birinci bölgesi olan Batı Amerika, Kanada, Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda, bu bölgelerde Monroe doktrini ve İngiliz donanması siyasal statükonun garantisiydi. Dışındaki ikinci ve üçüncü bölgeler yani Çin, Siam, İran, Osmanlı İmparatorluğu ve Mısır bir yanda tropikal Afrika, diğer yanda bu mücadeleye sahne oldular ve çatışma çıkardılar. RAA Nationalism, sayfa 176-177. Bir yandan mali ve endüstriyel çıkarların devlet dış politikası ve diplomasisiyle özdeşleşmesi bir yandan işçilerin sisteme entegre edilmesi sonucu devletin tabanının genişlemesi diğer yandan dipnot 12 Bilge cilt 256 RAA Nationalism sayfa 170. Sermaye ihracı, devlet ödünç vermeleri, ayrıcalıkları, planlı göç ve nüfus yerleştirme gibi yollarla yeni bir devrin açılmasını gerektirdi. Artık yeni özü ve adıyla emperyalizm, sömürgecilik devrinde olduğu gibi kişilerin veya şirketlerin kendi başlarının üstesinden gelebilecekleri bir şey olmaktan çıkmıştı. Artık onlar adına devlet tarafından yürütülecekti. Güneydoğu Asya, Pasifik adaları ve özellikle Afrika yeni dönemin sömürgeciliğinin sahnesini oluşturdu. Dipnot 13. Hükümetler dış ticarette tröstleşmeyi teşvik ettiler. Örneğin Birleşik Amerika'daki Sherman Antitrust Kanunu'na 1918'de Webb-Pomeroy kanunlarıyla bir istisnai getirilerek bu yasanın dış ticaret yapmak için kurulmuş şirketlerle uygulanamayacağı belirtildi. Raymond Poole, International Relations American Political Science Series 1930 sayfa 112. RAA Nationalism şöyle diyor. 19. yüzyılda Batı'nın gelişmiş devletlerindeki gönenç, sosyal güvenlik ve uluslararası barış yayılmanın sebebi değil sonucuydu. Yayılma sadece potansiyel sosyal kargaşalık ve ulusal rekabetleri nötralize etmekle kalmadı, egemen sınıfları daha zenginleşmesine ve kendi ayrıcalıklarına ve toplumsal piramidin biçimine zarar vermeden işçi sınıfına maddi ve siyasal ödünler verebilmelerine olanak tanıdı. Ulusal sınıfın dayanışma fikri bir yana çalışan sınıfın çıkarları karşı sınıfınkilerle özdeş olmuştu. Sayfa 231. Yani yayılma meyveleri bütün sınıfları emperyalizm politikası altında birleştirmişti. Örneğin Fransa'da Jor gibi sosyalistler bile emperyalist politikayı onayladılar. Hayır derneklerine kayıtlı vatandaşlar bu ülkenin işgalini uygarlık götürüldüğü için alkışladılar. Sınayileşmiş ileri batı ülkelerinde böyle bir destek bulan milliyetçilik, diğer daha az sınayileşmiş Almanya ve İtalya gibi ülkelerde doğal ortamını bulmuştu. Zaten batıda geride kalmışlığın aşağılanmasını duyan bu ülkeler ideallerine bir an önce ulaşmak için milliyetçiliğin hızlandırdığı emperyalizm politikasına hazır bulunuyorlardı. Görüldüğü gibi hem sınayileşmiş hem de sınayileşmek isteyen emperyalist yayılmaya girildi. Bu vesileyle batılı birçok yazar gibi emperyalizmin kökeninin ekonomik olmadığını ileri süren Hayes'in bu önermesine dokunmak gereklidir. Hayes bu yeni dönemde devlet eliyle zorla ihraç edilecek fazla olmayan Rusya ve İtalya gibi ülkelerin de yayılmaya dört elle sarıldıklarını yazmaktadır. Hayes, Nationalism and Religion, sayfa 96. Hayes'in gözden kaçırdığı husus şudur. Bu ülkeler olmayan üretim ve sermaye fazlalarını ihraç için değil, üretim ve sermaye fazlası yaratmaya olanak verecek kadar gelişmiş bir ekonomiye sahip olmak için zamanın gelişmiş ülkelerine evvelce yaptığı gibi sömürgeler edinerek gelişmek amacıyla yayılmaya girişmişlerdi. Emperyalizmin yalnız egemen sınıflarda değil, ülkenin bütününde destek görmesi gerekiyordu. Bunu sağlamak görevini İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerde daha önceki sömürge yayılmalarının meyveleri, Almanya ve İtalya gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu meyveleri şimdi vaat eden milliyetçilik üstlendi. Milliyetçiliğin aşınlanması ve yeni siyasal işlevi. Böyle bir ekonomik yapı ve sosyal psikoloji içinde oluşan ve yazarlar tarafından milliyetçiliğin aşırılaşması, diğer nitelik değiştirilmesi diye adlandırılan olgu, 19. yüzyıl milliyetçiliğini gerçekten liberal, insancıl ve demokrat saydıracak kadar saldırgan oldu. 19. yüzyıl romantizminin ardından realizm akımı başladı. İnsan aklına artık güvenilmiyor, insan iradesine inanılıyordu. Endüstri ve maliyede pratik anlamda hayranlık bir süpermen kültürünü başlattı. Darwinizm Spencer'ın elinde güçlünün yaşaması şeklinde bir yoruma uğradı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal Darwinizm başlamıştı. Bu fikirlerin egemen olduğu ortamda hareket eden devlet adamı ve aydınların desteğiyle milliyetçilik gittikçe militarizm ve emperyalizmin dilini konuşmaya başladı. Dipnot 14, Hayes, sayfa 246. Milliyetçi duyguları uyandıranlar her ülkede emperyalizminden en çok yararlanan gruplar oldu. Kapitalistler mal ve sermaye pazarı bulmak dürtüsüyle hareket ettilerse, militaristler de toplum içinde önlemlerini arttırmak için ulusal yayılmanın ne kadar şanlı bir şey olduğunu ilan ettiler. Halk ise bu yayılmayı bir futbol maçında taraf tutar gibi gönülden destekledi. Dipnot 15, Buell, sayfa 300. Bu desteğin arkasında hem ulusal gururun tatmini isteği ile kendi huzursuzluğunu dışa yansıtma arzusu gibi psikolojik faktörler hem de bu yayılmanın kendisine de yarayacağı bilinci yatıyordu. Emperyalist mücadele ilk başlarda en güçlü sömürgeci ülke olan İngiltere ile diğerlerini, hatta özellikle İngiltere ile Fransa arasında başladı. Nitekim Ülman da bu hususa değiniyor. O sırada milliyetçiliği savunmacı bir milliyetçilik olan bir tek İngiltere vardı. Dipnot, bu tezin başında beriyle sürülmekte olan milliyetçiliğin bir tutunum ideolojisi olduğu ve toplumun tutunum ihtiyacını gerektirdiği ölçüde güçlü veya zayıf olarak belirlediği önermesinin ışığı altında incelenecek olursa, daha önce de belirtildiği gibi İngiliz milliyetçiliğinin sivri bir milliyetçilik türü olmadığı hususunu açıklamak için çaba harcamak gerekmeyecektir. Ülman'ın da İngiliz sömürgeciliğinin en büyük etkeni güvenlik endişesidir sayfa 126 derken belirttiği gibi İngiltere zaten diğer emperyalist ülkelerin yapmak istediğini o anda rahatça yapmaktadır. Almanya, İtalya, Rusya, Fransa hepsi ona karşıydılar. Onun zenginliğine aynı yoldan ulaşmak peşindeydiler fakat dünya o duruma gelmişti ki rakibinin elindekini almadan önce düzeyine erişmek olmuyordu. Fransız-İngiliz çatışması yeni ortamda çıkan ulusal devletlerin sömürge kapmanı diğerlerinden hızlı çıkmasıyla yeni bir biçim aldı. İngiltere ile yarışan Fransa kendisinin elindekilere de göz diken daha aristokratçı bir devletle Almanya ile çatışmaya başlayınca 1. Dünya Savaşı'na götüren bloklaşma ortaya çıkmış oldu. Dipnot. Ülman kitabının sonuç bölümünde 1. Dünya Savaşı'nın çıkışında ekonomik gelişmelerin ve sömürge çatışmalarının payının fazla büyütülmemesi gerektiğini söylemektedir. Sayfa 209. Çünkü yazara göre bu çekişmelerin en çetini savaşa aynı blokta katılan İngiltere, Fransa ve Rusya arasında olmuştur. Ülman'ın ileri sürdüğü bu neden yukarıda söylenenlere karşılaşmış bulunuyor. Kendisini ileri sürdüğü ikinci neden yani çeşitli anlaşmazlıkların Bağdat Demiryolu gibi savaştan önce çözüme bağlanmış olması hususu bu tür çözümlerin kaçınılmaz bir emperyalist savaşı bir nebze daha ertelemek için alınan yüzeysel önlemler olduğu hususunu gözden kaçırdığı için fazla geçerli sayılmamaktadır. Savaş, milliyetçiliği koyulaştıran güçleri daha da tahrik etti. Savaş sırasında ablukalar tüketime çok dikkat edilmesini gerektirdi. Bunun için hükümetler milliyetçi duygularla seslendiler. Devletin kişi üzerinde baskısı arttı. Kişi bunun yarattığı tatminsizliği uluslararası alana yansıttı. Dipnot. Morkentiu, aslı, 20. yüzyıl ortasına malı saydığı ve milliyetçilik evrenselcilik adını verdiği bu milliyetçilik anlayışının 19. yüzyıl milliyetçiliğinden çeşitli noktalarda farklılığını değinmekte, bunun bir tek ulusun değer ölçülerinin bütün ülkelerce kabul edilmesini öngördüğünü söylemektedir. Para sistemi bozulmuş, enflasyon başlamıştı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik bunalım bütün dünyayı sarstı. Savaştan sonra ekonomik yeterlilik peşinde koşan ülkeler de artınca eski endüstri ülkelerinin pazarları iyice daraldı. Hükümetler kendilerinden beklenen toplumsal görevleri yapamaz oldular. Yani uluslararası rekabetin artık kişisel çapta değil de devlet çapında olması saldırgan milliyetçilik duygularını arttırdı. Savaşın daha da hızlandırdığı uluslararası rekabete dayanmayan ülkelerde milliyetçilik en sert ve ödün vermez örneklerini üretti. Dipnot, Nazilerin entegral milliyetçi teorisinin esasları için bakınız Ball, Kilogri, Cilt, sayfa 30, Nazizm ve Faşizmin temel noktaları için bakınız R.E.E. Nationalism, sayfa 208-213. Milliyetçiliğin zaten geç ve yoğun olarak ortaya çıktığı İtalya, Almanya, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ekonomik milliyetçiliğe diğerlerinden daha önce başladılar. Ekonomik zayıflığın bunalttığı bu ülkelerde tutunum sağlayabilmek için halkın milliyetçilik duygularını alabildiğine tahrik etmekten başka çıkar yol bulunamazdı. Dipnot 16. RAA Nationalism sayfa 191. Ekonomik zayıflıkla milliyetçiliğin ilintisi iki noktadaydı. Birincisi ekonomik bunalım her sınıfta giden payı azalttı. Bu durum sınıf çatışmasını yaratınca kuvvetli hükümet isteğini peşinden sürükledi. İkincisi ekonomik bakımdan zayıf olan rejim gücünü içinde ve dışında ekonomik amaçlar için kullandı. Dışarıda pazarlar ayrıcalıklar aradı. İbt sayfa 189. Özet olarak söylemek gerekirse 20. yüzyıl dünyasının nitelik değiştiren yeni milliyetçiliğinin işlevi, üretim ve sermaye fazlasını ihraç eden kapitalist ülkelerde, ihraç edecek hale gelmek isteyenlerde halkı emperyalizm politikası ardında birleştirmek ve bu politikanın sonucu olan savaşın yarattığı huzursuzluğu dayanılır duruma getirmeye çalışmakla oldu. İşte Kara Afrika Milliyetçiliği bu emperyalizmin ortaya çıkardığı bir oluşum olmuştur. 5. Az gelişmiş ülke milliyetçiliğinin farklı modeli. Avrupa milliyetçiliklerini kısaca incelemiş bulunuyoruz. Avrupa tecrübesinden edindiğimiz bilginin ışığı altında milliyetçiliğin şu tanımını yapabiliriz. Avrupa'da milliyetçilik, burjuvazinin toplumu kendi yönetiminde örgütlerken ortaya attığı, toplumsal sadakatin odağı olarak millet birimini alan ve bunu ulusal devlet içinde örgütlemek isteyen bir tutum ideolojisi ve toplumsal harekettir. Görülüyor ki bu tanım çok geneldir ve milliyetçiliğin birçok öğelerini içine almamaktadır. Milliyetçiliğin çeşitli yazarlar tarafından yapılmış tanımları, dipnot 1. Milliyetçiliğin çeşitli tanımları için bakınız R.E.E. Nationalism, Kohn sayfa 16, Hayes Nationalism and Religion sayfa 2, Pierre Bontu sayfa 23, Sinder The Dynamics of Nationalism sayfa 1-2 ve 25-26, Barclay sayfa 8. Bu ideolojinin amaçlarını ulusal bağımsızlık gibi, nesnel ve öznel öğelerini dil gibi veya simgelerini ulusal devlet gibi hareket noktası olarak alırlar. Oysa bu tür tanımlar Avrupa milliyetçiliğinin bütün türlerini temsil edememektedir. Dipnot, Katuski'nin şu tanımı benzerler içinde en iyisi olarak kabul edilebilir. Milliyetçilik kavramı anlamını Fransa'da ihtilal ile başlayan ulusal bilinç ile Orta ve Doğu Avrupa'daki hareketlerden alır. Batı Avrupa tecrübesi bakımından milliyetçilik, aynı dili konuşan, bu dile getirilmiş çeşitli kültürel karakteristikleri kapsayan, bütün insanları tek bir bağımsız devlette toplayan ve bu dilde yönetilen bir hükümete sadakat getiren bir ideolojidir. Katuski sayfa 32. Bu durumda yapılacak en doğru tanım, milliyetçiliğin bir toplumdaki işlevini belirten tanım olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten Avrupa tecrübesi göz önünde tutulduğu takdirde milliyetçilik, kapitalist toplumun dipnot. Endüstri toplumu terimi yerine kapitalist toplumun kullanılmasının nedeni 18. yüzyıl Avrupa'sının henüz tam bir endüstri toplumu olmayışıdır. Yarattığı bünye değişikliğinin getirdiği huzursuzluğun ihtiyaç duyduğu bir tutunum ideolojisi olmuştur. Tabii yabancı işgal ve bunun gibi olayların yaptığı hızlandırıcı etki de göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat bu tanıma göre az gelişmiş ülkelerde milliyetçiliğe rastlanmamızı gerekmektedir. Çünkü az gelişmiş ülkelerde sanayileşmiş bir bünye yoktur. Örneğin homojen bir az gelişmiş ülke milliyetçiliği olan Kara Afrika milliyetçiliği de burada Avrupa'da milliyetçiliği ortaya çıkaran yaygın iş bölümlü, farklılaşmış ilişkileri kurumsallaşmış bir toplumsal yapıya rastlanmamaktadır. İdeolojiyi yürüten sınıf bakımından ele alınacak olunursa Avrupa milliyetçiliğinin motoru olan burjuvazi de mevcut değildir ya da en azından milliyetçilik açısından önemsizdir. Afrika'da ulus bilincinin oluşmasını sağlayan ulusal pazar birliği ve bilinci de olmadığı gibi dil, kültür gibi ortak öğelere sahip bir ulus da yoktur. Bu durumda az gelişmiş ülkelerde milliyetçilik olmaması gerekecektir. Oysa vardır. Demek ki bu ülkelerde aranması gereken şey işlevsel açıdan Avrupa milliyetçiliğini ortaya çıkaran öğelerin yerine geçebilecek koşulların varlığıdır. İşte bu koşulları Avrupa'nın ekonomik bünyesinin doğurduğu ve Avrupa milliyetçiliğin kuvvetle desteklediği bir olgu yarattı. Emperyalizm. Afrika'da Avrupa'nın farklılaşmış, kurumsallaşmış bünyesi yoktu ama kendi öz kabile yapısının Avrupa'ya açılması yüzünden çok kısa zamanda çok büyük değişikliğe uğratılmasını yarattığı huzursuzluk vardı. Afrika'da Avrupa milliyetçiliğinin özünde olan bir burjuvazi yoktu ama emperyalizmin bir anlamda kendi katibi olarak kullanmak üzere yetiştirdiği ve burjuva değerlerini aşıladığı aydın sınıfı vardı. Afrika'da dil, din, ortak kültür gibi öğelere sahip bir milliyet yoktu ama emperyalizmin yapay da olsa belirli sınırlar içinde bir araya getirdiği, kurduğu haberleşme şebekeleriyle bağlantılı kıldığı, her şeyden önemlisi ortak sömürü koşulları altında belki ulusal bilinç değil ama renk bilinci verdiği bir sömürülenler topluluğu belirmişti. Yani Afrika'da biz bilincinin eksikliği onlar bilincinin çok güçlü olmasıyla giderildi. Afrika milliyetçiliği hareketini zamanımızın en önemli toplumsal olaylarından biri haline getiren bu koşullar Avrupa'dakinden çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Avrupa'da ortaçağ bünyesi 11. yüzyılda bozulmuş, bu süreç ancak 18. yüzyılın sonunda milliyetçiliği doğurmuştu. Demek ki 700 yıllık bir oluşum ve biçimlenme devresi söz konusudur. Oysa Afrika ilk keşifler 15. yüzyıla kadar gidiyorsa da esas olarak 1870'lerden sonra Batı etkisine açıldı. Demek ki bir yüzyıldan az bir süre içinde de Avrupa'nın 700 yıllık değişmesi olup bitivermişti. Üstelik belki de daha önemlisi, Afrika aradaki devirleri yaşamaya fırsat bulamadan kendini ilkel kabileye, birdenbire ileri bir endüstri toplumunun yönetimine ve ilişkilerine tabi buldu. Böylece Avrupa'dan çok daha kısa bir zamanda göreli olarak çok daha derin bir değişme ortaya çıktı. Avrupa'da burjuvazi bu 700 yıllık sürede yavaş yavaş gelişmişti. Afrika'da milliyetçiliğin başını çekmek hususunda onun işlevini gören aydın, çoğu zaman bir tek kuşağın gidip Avrupa'da okuyup sonra dönmesiyle hareketin önderliği görevini yüklenirdi. Ayrıca siyasal bakımdan toplumun en önemli üyesi olmakla birlikte ekonomik bakımdan aynı durumda bulunmadığı için oldukça tedirgin oldu. Özellikle Batı Avrupa'da burjuvazi için böyle bir durum söz konusu değildi. Bu noktada da Afrika milliyetçiliğinin koşulları Avrupa'dakinden daha çarpıcı oldu. Bütün bu öğelerin kendini aşağı gören başka renkten bir yabancının doğurduğu tepkiyle birleşmesi Afrika milliyetçiliğine yeni bir boyut ve işlev kazandırdı. Modernleşme, kalkınma ve kendini kanıtlama. Onun için bir Avrupa milliyetçiliğinin amacına ulaşmış olduğu noktada, yani ulusal bağımsızlığı kazanma ve ulusal devleti kurma noktasında Afrika milliyetçiliğinin en karakteristik ve en önemli işlevi daha yeni başlıyordu. Tabii bu işlevin nitelikleri arasında unutulmadan eklenmesi gereken bir nitelik de en zor işlev olma niteliği oluyordu. Çünkü emperyalizmin Afrika üzerindeki baskıları bir yana, Avrupa'da milliyetçiliğin doğduğu zamanki oydaşma, konsensüs, Afrika'da yoktur. Yani krala karşı savaşım veren burjuvazinin karşısında başka bir güç bulunmamasına karşılık, emperyalist devlete karşı savaşım veren milliyetçi aydın fazla güçlü değil, eskiye dönüşü isteyen geleneksel güçler için yeterince zayıf değildir. Ayrıca siyasal bakımdan Başatö'ye, aydın ile ekonomik bakımdan Başatö'ye, burjuvazi arasındaki çıkar birliği de özellikle devrimin bir noktasından sonra su götürecek nitelikte olabilmektedir. Çünkü Afrika ülkelerindeki güçsüz burjuvazi dışarıya bağımlı olup, aydınların hızlı kalkınma için uygulayacağı Afrika sosyalizmini çıkarlarına aykırı bulabilmektedir. Şimdi bu az gelişmiş ülke milliyetçiliğini incelemeye ve giriş bölümünde ve yukarıya da ortaya atılan varsayımları kanıtlamaya geçebiliriz. İkinci bölüm. Kara Afrika'da milliyetçilik duygusunun doğuşu. 1. Milliyetçilik duygusunun doğuşunda temel etkenler. Kara Afrika'da milliyetçilik duygusu Afrika geleneksel düzeninin Avrupa'ya yayılması sonucunda bozulmasından doğdu.